Ayrım 12, Dutlar Yetişmedi, Kemal Tahir, sayfa 145. Taburcu. Koğuşlarda yer olmadığı için koridora bir karyola kurup beni oraya yatırdılar. Saatler uzun ve boş bir toprak yolda yorgun ve ihtiyar bir at gibi geçti. Ve gece hastaneye tren düdüklerinin ve tramvay gıcırtılarının ötesinden yavaş yavaş ve düşmanca geldi. Artık cigara içmek ve düşünmek bile tatlı değildi. Komşu hastaların horultusu, ümidi, öksürükleri, ölümü hatırlatıyor. Bizi, tam 90 mevcudumuz var, bu gece sabaha kadar küçük bir hademe oğlan bekleyecek. Öylesine küçük ve usanmış ki omuzlarını bile bekleyemez. Kalın ayaklı, geniş ve beyaz bir masanın başında oturuyor, masanın üzerinde dibi rutubetli bir kuş konmaz saksısı var. Burada ihtiyar hasta bakıcı kadın kadar ümitsiz ve yalnız olan bir de o var. Küçük hademenin önünde senelerden beri okuduğu ve alnına düşen saçlarını kaldırırken bir türlü bitiremeyeceğini itiraf ettiği bir kağıt duruyor. Bardağı doldurmak için yanından geçerken baktım. Gece servisinin nöbet pusulası. Orada şüphe yok, adı daktilo ile yazılıdır ve eminim ki bizim küçük hademe şimdi hastanenin adresi aklında kalmamış, çok uzak ve çok mühim bir odasında doldurulan bu kağıda isminin yabancılar tarafından yanlışsız olarak nasıl kaydedildiğine şaşıyor ve bu kadar meşhur olduğu için gururlanıyor. Benden sonra koridorun karşı köşesine dili tutulmuş bir kadın getirmişlerdi. Karyolası saatlerden beri boş gibi. Konuşamadan yaşamanın imkanı yok. Dilsizlerin neden çırpındıklarını ve niçin konuşmaya çalıştıklarını şimdi anlıyorum. Yan odadan bir hasta çıktı. İki tarafa sallanarak abdesthaneye gitti. Dönüşte yanıma yaklaşıp durdu. ''Bana bir cigara verir misiniz?'' dedi. ''Demek İstanbullusun.'' ''Âlâ, ben İzmitliyim, başım ağrıyor, arada bir gözlerim kararıyor. Biz köylü adamlarız, baş ağrısına falan yatmayız ama son sıralarda kötüledik. Benim İstanbul'da çok ahbabım var. Meyvehoş'ta Kabzıma Selanikli Mehmet Bey'i bildin mi? Yazık iyi adamdır, işte o benim ahbabımdır.'' Orta yere dalgalanarak alçalan bir mavi duman bırakıp gitti. Küçük hademe saate baktı. Sonra oda kapılarından içerisini gözetleyip kulağını nefeslere uzattıktan sonra elektrikleri söndürmeye başladı. Karanlığı ancak İzmitli itiraz ediyor. Hademe, ne var dedi, nasıl olsa uyuyacaksın. Hasta bakıcılar giderken konuşmuşlardı. Bu koğuşta bu gece, bu gecenin tarihi ve adı neme lazım, 3 tane ölümlük hasta varmış. İkisinin başına mütemadiyen buz koyulacakmış. Hasta bakıcılardan bir tanesi tıp atıp saçlarımı yaptırmalıyım der gibi sakin ve şikayetçi. Bana yeni icat dedi. Öleceklere buz koyduruyorlar. Hangi hastalıklardan öleceklerdir? Belki bir tanesi, belki iki tanesi ölmez. Ne tuhaf düşünceler bunlar. Burada ölen de dirilen de tek başına yapayalnızdır. İlaç, şırınga, eter, bıçak, dezenfeksiyon hep birer vazife. Eskiden beri dikkat ederim, vazifelerin birçoğu bu kadar adi ve kepazedir. Tavan yüksek olduğundan mı, yoksa duvarlar koyu kurşuniye boyalı ondan mı, ışık az. Sadece az değil, bana gittikçe azalmaktadır gibi geliyor. Ve belki de bunun için durup dinlenmeden okumak ihtiyacı duyuyorum. Mevzuuna dair hiçbir peşin fikrim olmayan koca koca kitapları, sayfalarını parmaklarımla pürtük pürtük yırtarak sabaha kadar okumak istiyorum. Bu gece romancılar için iyi bir fırsattı. Romanda yaşanılıp yaşanılmadığını bu gece ve hiçbir zaman benden başkası denemek fırsatı bulamayacak. Karşımda uzun ve kanatsız bir kapı çıplak ve hayasız duruyor. Onun içinde daha dar, daha küçük bir diğer kapı görünüyor. Bu küçük kapının üstünde buzlu cam var. Camı simsiyah ve kanadı kapalı olduğu halde o da hayasız ve çıplak. Belli ki kapılar için çıplak ve hayasız olmak kapalı ve açık duruşlarında değil. Gördükleri riyakâr işte. Neleri beklerler ve kimlere acımazlar ki? Sabahleyin genç ve ihtiyar iki doktor vizite yaparken İzmitli hasta sendeleyerek dışarıya çıktı. Hademeler yatağına yatırmak istediler, kabul etmedi. İtiştiler. İhtiyar doktor gözlüklerinin üstünden ''Ne oluyor?'' diyerek baktı. Genç doktor ''Paralizi generale gidiyor'' diye cevap verdi.
Asabiye'ye gönderelim.
Yok yok, zaten geçmiş. Bugün taburcu edilsin.
Hasta yavaşça döndü. Ummadığımız halde galiba işitmişti.
Beni gayrı taburcu edin dedi. Memleketime gideyim.
Olur dediler.
Koğuşun kapısının önünde parmaklığa dayanmış duruyordum. Hasta yamalı elbiseleriyle bir hademenin kolunda meydana çıktı. Basamakları inerken gözü kararıyor, sarhoşluğu hatırlatmayarak sendeliyordu.
Gidemeyeceğim hemşire hanım diye seslendi. Hemşire hanım!
Maşallah yürüyorsunuz diyerek içeriye girdi.
Hademe cümle kapısına doğru yedeyecek oldu.
Dur canım, ne oluyorsun dedi. Karantinada param var, param.
Hademe 12 dakika sonra yalnız dönmüştü. Bir şey sorar gibi bakmış olacağım ki izahat verdi.
Başıma bela oldu.
Neyse, zar zor bir arabaya yerleştirdik. Gayrı arabacı çeksin. İzmitliymiş. Sevabını Haydarpaşa'ya bırakıverecek. Param param dediği de ne kadarmış? 2 lira. Bilmem şimendifer navluluğuna yeter mi?
Kesilecek bacak. Sol ayağını keseceklerdi. Ayağını keseceklerinden haberi yoktu. Doktorlar yarayı açıp temizleyeceğiz Ali diyorlardı.
Sağ olun diye cevap veriyordu.
Ayak yağmurda kalan bir kütük gibi şişmiş ve morarmıştı. Yüzü vücudunun hasta olan yerinden habersiz gibi yuvarlak, sıhhatli ve aydınlıktı. Hasta bakıcıya bacı diyor. Hademeler hemşerim diye çağırıyordu. 2 kişilik iştahı ve 4 kişilik pazıları vardı.
Bir güreş tutardım ki ağabey diyordu, 7 köyden baş edecek pehlivan çıkmazdı.
Ve kundaklı bir çocuk gibi uslu uslu yatan ayağına gözüyle işaret ederek devam ederdi.
Şu domuz bir iyileşsin, evvelallah gene eski Ali'yim, sırtım yere gelmez.
Bir perşembe ona da bana da ziyaretçi gelmemişti. Bir müddet somurttuk, Ali benden daha sabırsız çıktı.
Gelme de bizimkiler ağabey dedi, varsın gelmesinler, biz de laf atarız. Sen benim serencamımı dinlemedin. Bu kuru kafaya gelmeyen mi kaldı? Kastamonu mahpusunda 7 ay yattım. Hep bu kuru kafanın zoruna. Bir vakitler babam durup dinlenmeden, Ali oğlum, amcan kızı geldi yetişti, seni everelim demeye başladı, kulak vermedim. O sıralar pehlivanlığa tutulmuştum. Pehlivan kısmının karıya yaklaşması kötüdür. Hele dur, askerliği aradan çıkaralım dedim. Babam söz anlamıyordu. Emmim kızını yabana vermek hayırlı olmazmış. Bunca yıllık kardeş toprağı el eline bırakılmazmış. Sonra yengem kızını bize bedava vermeye de razıymış. Babam etme eyleme dedikçe ben geriledim. Amca kızını gözüm tutmuyor, gönlüm sevmiyordu. Bir avluda bir tarlada kardeş gibi büyümüştük. Karı diye çekip almak zina gibi geliyordu. Uzatmayalım, günün birinde amcamın kızına talip çıktı. Anası babama haber yollamış. Kızı isteyen oldu, satıyorum. Gayrı son sözü sen söyle, günah benden gitti demiş. Ben gene ayak diredim. Babam da satsın ne yapalım, oğlan inat etti diyormuş. Düğünün kurulduğu gün köyde duramadım. Vardım tarlaya gittim, arkı çevirdim. Dizileri sulamaya başladım. Tarlayı sulayıp dururken akşam yanaşmış. Sana nasıl anlatayım ağabey? Yüreğime birdenbire kor düştü, şöyle etrafa bakındım. Tarla şu çitten beri bölünecek, el oğluna gidecekti. Kendi kendime hey Ali hey, ne ettin deyince ayılmışım. Suyu çevirince köye döndüm. Amcamın evi zaten bizimkine çatı çatıya bitişikti. Sopayı kapınca düğün ailesine giriştim. Erkekleri dağıttım. Evde geline kına yakan karıları bere aldım. Yetiştiğime Allah yarattı demedim. Şaziye'yi teliyle, duvağıyla arka odalardan birine kapadım. Merdiven başına oturdum. Tabancayı, sopayı yanıma koydum. Muhtar, ihtiyar heyeti amana düştü. Laf dinlemedim. İlle de Şaziye, ille de Şaziye dedim. Oğlanın babası babamı buldu. Senin deli azdı. Ben de bu işten vazgeçtim. Lakin 200 kayma mesarifi var. Ödersen gelini bırakır giderim dedi. Babam düşündü, taşındı. Emmi kızını istiyordu ama bedavalığını da hesaba vuruyordu. 200 kayma ortaya çıkınca gayrı bize yaramaz, sen ayrını gör diye cevap etti.
Adam bu cevabı alınca kızı arka pencereden kaçırdı, evine götürdü. İşte bunu haber alınca tepem attı. Varayım evi basayım dedim. Sonra hesapladım ki kapının önünde vurulursam müstantik, haneye taarruz diyecek, diyetimi bile aramayacak. Fırsat beklemeye başladım. Güvey namazında caminin penceresine yanaştım, tabancamı çıkardım. Güveye mi, babasına mı atayım diye düşünürken kadınlar çığırışarak üstüme geldiler, beni tutup sürüklediler. Velhasıl emmim kızı el evine gelin gitti. Yabancılar tarlamızın yarısını böldüler. Aradaki çiti sağlamladılar. Bu hali gördükçe kan beynime sıçrıyordu. Durup dinlenmeden sularını kesiyor, bizim tarlayı gündüz 8 gece 9 suluyordum. Niyetim bir sebep çıkarıp dalaşmaktı. Lakin Şaziye'nin kocası her seferinde bana mısın demiyordu. Bir öğlenüstü dayanamadım. O ağacın gölgesinde benim tarlayı sulamamı beklerken üstüne gittim. Elimdeki sopayı kafasına vurmaya başladım. Sessiz soluksuz yere serilince bırakıp yürüdüm. Mahkemeye düştük. 4 ay verdiler. Yatıp çıktım. Mahpusta büsbütün düşünmüş, büsbütün niyeti bozmuştum. Tahliyemin haftasında yolda Şaziye'ye rastladım. Yanında kadınlar da vardı. Tabancayı çektim. Kafasına 2 kurşun sıktım. Yandım dedi, yıkıldı. Meğer tutturamamışım. Yalnız sağ kulağının memesi kopmuş. İş kapandı. Yüzüne karşı attığım için 3 ayda ondan yedik. 90 gün yatıp çıktığımın haftasında bir gece yakın köylerdeki akrabalardan dönüyordum. Elimde fener vardı. Meğer çeşmenin yanında Şaziye'nin kocasıyla eniştesi pusuya yatmışlar. Feneri hizalayıp atmaya başladılar. Sağ yanıma yere yattım, tabancamı çektim. 11 fişekli bir Fransız Brownie'ydi. Şarjörde 6 kurşun vardı. Ben karşılık verince korktular. Silahı da hani domuzuna atarım. Köyde bilmeyen yoktur. Şaziye'ninki kısa boyluydu. Kısa gölgeye 3 kurşun sıktım. Anam diye tekerlendi. Ötekine de 3 tane gönderdim. Lakin karanlıkta tutturamadım. Silahta fişek bitmişti. Herif danalar gibi böğürdüğü halde ben sesimi çıkarmıyordum. Bağırtısı kesilmeyince ölesiye vurulmadığını anladım. Bıçağımı çektim. Niyetim gidip kafasını kesmekti. Doğrulmak isteyince sol bacağım kalkmadı. Elimi uzattım. Kan hababam akıyordu. Kuşağı sıyırıp yarayı diz kapağımdan sıkıca boğdum. Biraz daha sürünmeye çabaladım. Mümkünü yoktu, vazgeçtim. Benim sesim çıkmayınca köylü belki pusudadır, bizi de vurur diye ona yanaşmaya da cesaret edemiyordu. Sabaha kadar öylece bekledik. Gökyüzü ışınınca jandarma muhtar geldi, onu da beni de aldılar. Lakin yanımda bulunan fener pusuyu onların kurduğunu ispat etti. Ben gene 3 ayda işi atlattım. Herifin kolunu kesmek lazım geldi. Bunun üzerine Şaziye, ben çolak herif istemem diye ayak diredi, boşandılar. Bizim kağıtlar iyiye çıktı. İşte bu sıralarda ayağımızdaki yarayı besbelli doktor iyi saramamış, tekrardan açıldı. Tütün bastık, örümcek ağı, taze kuyruk altı, fışkı bağladık, olmadı. Cerahati kesilmedi. Şaziye ile evlendiğimizin haftasında kasabadaki doktor bir kere İstanbul'a git, belki orada iyi ederler dedi. Yüzünü de sözünü de beğenmedim. Ne de olsa taşra hastanesi geçtim. Ayağımı keserler dedim, kalktım geldim. Ali'nin 2 gün sonra ayağını kestiler. Bir müddet sonra tahta bacağını sürükleyerek çolak koca istemeyen karısına gidecek. İspiyon. Maliye tahsildar şubesinde defterler, matbu kağıtlar, makbuz ciltleri, pullar, kırık hokkaların sinekleşleri dolu mürekkepleri, budala ve manasız rakamlar yazmaktan başka bir şeye akılları ermeyen kalem sapları vardır. Kederli memurları sarısı küflenmiş pirinç parmaklıkların arkasına, üzerinden devirler ve inkıraza uğramış imparatorluklar geçmiş köhne masaların başına oturmuşum. Hakikatte ben oturtmuş değilim ha, laf geliş yavrum, onları oraya ekmek parası oturtmuş.
Arkadaşlarını gammazlamaya nihayet karar verenler sabahleyin pek erken gelir. Bu kararı ne kadar zor yahut ne kadar kolay verdiklerini ben bilirim. Çünkü ben de aynı yollardan geçtim, aynı işi yaptım. Kim bilir kaç sabah herkesten evvel gelmişlerdir de bana tenhada rastlayamamışlardır. İlk defası ne kadar müşküldür, kalkıp yatakta oturdum. Dişlerim gıcırdıyor fena halde, yüreğim sıkışıyor. Damarlarımdan, daha doğrusu bir mumya kutusuna benzeyen vücudumu tıka basa doldurmuş olan ruhumdan bir öfke ve kin kasırgası geçiyor. Geçmiyor, delirmiş de ruhumu zangır zangır sarsıyor. Haydi oradan sümsük demez mi? Bana ha, daireye daha dün gelmiş kıdemsiz bir herif bana sümsük desin. Bir cigara yaktım, rahmetli uyandı. Nedir bey dedi. Hiç, sen sımar bana bak dedim. Dedim ama dişlerimin takırtısını ne yapalım? Kalktı oturdu. Bir kahve pişireyim mi diye sordu. Daire de senin bir şeye canın sıkılmış bey dedi. Sakın hesaplarda açık çıkmasın.
Uyu dedim ya, aklın ermez.
Neden? Pekala erer, hiç düşünme. Küpelerimi emniyet sandığına yatırırız, açığını kapatırsın. Elimiz ferahlayınca kurtarırız. Ben küpeleri ne yapacağım? Takmıyorum bile dedi.
Şimdi düşünüyorum da, hey insanoğlu, karı küpeleri satmaya razı değil, ancak rehine koymaya katlanıyor. Mamafih gene de bir şeydir, hakkını inkar edemem, bu kadarı da el verir. Peki karının bu cömertliği beni neden hak yoluna getirmez? Vazgeç, boş ver, ağzından öyle bir laf kaçırmış. Hakçası kabahat de bizim, biz de kendisine andavallı dedik. Hatta en evvel biz hakaret ettik, imkanı mı var yavrum? Öfke bizi bir kere pençesine geçirmiş. Kin ve intikam hırs ruhumuzu kavramış. İçim içime sığmıyor. Ciddi bir mesele gibi derhal kalkıp giyinmeyi, çifte havuzlardan merdiven köyüne kadar koşa koşa gitmeyi, müdürü yatağından kaldırıp herifin aldığı rüşvetleri, çevirdiği dolapları birer birer anlatmayı düşünüyorum. O sabah erkenden yola çıktım. Yolda nereye bastığımı bilmiyorum. Hiçbir şey de düşünmüyorum. Müdürü tenhada bulup namussuzun namussuzluklarını haber vermekten başka bu dünyada işim kalmamış. Ne fecidir bu sabah yürüyüşleri. Birisini ele vermek kararıyla böyle koşmak. Hiç unutmam, iki sabah üst üste daireye 7'de gittim. İkinci gün herif de 7'de gelmez mi? Şu halde o da bizi gammazlamaya karar vermiş. Birbirimizin canına... Canı kaç para eder, ekmeğine, istikbaline kastetmişiz. Gene öyleyken iş icabı konuşuyoruz. Defter verip defter alıyoruz. Vazife icabı yani. Arada bir müdür bey dinlemezse, boş verirse diyorum, belki de ortaktırlar. Hem ortak olduklarından hiç şüphen olmasın Recai. Yoksa kıdemsiz bir memurun, maliyeye dün intisap etmiş bir zibidinin bu avurt zavurtu nereden gelebilir? Hele kulak asmasın. Vallahi fesi basıp müsteşar beyefendiye çıkarım. Nazır beyefendinin konağına gidip ayaklarına kapanırım. Beni öyle mi zannediyorlar? Ya ama yok. Sonra biz de müdür vekili olduk. Arkasından asaleten tayinimiz geldi. Bize de memurlar birbirlerini gammazladılar. Biz de boş verdik. Dünyanın yuvarlaklığı işte bundan belli Recep oğlum. Sen denizin düz göründüğüne aldanma. Bu dünya Madam Tamara'nın kıçı gibi yüz yuvarlaktır. Durmadan çalkalanması da cabası. Sayfa 155.